Ayrım 4. Falls Anıları. Jerry Adams. Sayfa 40. Eski günlerde Farset Nehri Falls yolunun üstündeki tepelerden akardı ve bugün Percy Caddesi denilen yerde un fabrikasının yanında bir değirmen barajı oluştururdu. Buradan ikiye bölündüğü Durham Caddesi'nin karşısındaki bir mevkiye doğru devam ederek ağlın içinden akardı. Ana kolu Millfield'in içinden aşağıya doğru devam eder ve eski malikanedeki değirmenin tekerleklerini döndürerek Lagan'la birleşmeden önce Bank Lawn ve High Caddesi'nden geçerdi. Nehir adını An Caddesi'ne yakın bir yerde, Lagan Nehri üzerinde bulunan sığ geçit yerindeki kum yığınlarından almaktaydı ve Belfast ya da Beale-Fayerste kum yığınları geçidinin ağzı, adı da buradan gelmektedir. Şimdiki Falls bölgesi o zamanlar Tuat-Na-Befail, yüksek çalılar bölgesi, Falls yolu da Botar-Nafal, yüksek çalılar yolu olarak bilinirdi. Yayılmış çayırlar ve mısır tarlalarıyla bir kır geçidiydi ve Cattle O'Byrne'a göre Millfield'den Ballygomart'ın ve Kar Vadisi'nin neredeyse zirvelerine kadar ekili alanları vardı. Değişim bununla beraber kendi yolunu sürdürüyordu ve yeşil tarlaları çayırlarıyla Tuat-Na-Befail bölgesi yeni evlere ve fabrikalara meydan veriyordu. 1812'de nüfus 4000'e yükselmişti ve 1861 ile beraber artık 40.000'di. Özellikle Lonnie bölgesini etkileyen bu çarpıcı artış, sadece keten endüstrisindeki gelişme ve onu izleyen Belfast'ın endüstriyel yükselmesi ve büyümesiyle sınırlı olmayan bir dizi faktöre bağlıydı. Antrim ve Down'da uzun zamandır çiftçiler tarafından ev ihtiyaçları için üretilen keten, yerel panayırlarda üretim fazlası kumaşı satın alan tüccarlar tarafından sıklıkla İngiltere'ye ihraç edilirdi. Keten rahatlıkla satılabilen bir maldı ve İngiltere'de az ya da sıfır bir rekabetle iyi bir fiyat almaktaydı. Bununla beraber keten imali, özellikle son beyazlatma işlemiyle yavaş ve can sıkıcıydı. Kahverengi keten açık havada genellikle yaklaşık 6 haftalık bir zaman diliminde beyazlatılmaktaydı. 18. yüzyılın başlarında tüccarlar kahverengi keteni çiftçilerden alıp beyazlatma işlemini kendileri yapmaya başladılar. Ve kentin çevresinde birçok beyazlatma atölyesi kuruldu. Bu yeni ticaretin ihtiyaçlarını karşılamak için Belfast Limanı gelişmeye başladı ve keten ana bir endüstri dalı olarak büyüme startı aldı. Gerçekte 1780'lerde bugünkü şehir toplantı salonunun habercisi olan Beyaz Keten İş Merkezi kuruldu. Çok geçmeden yeni icat edilmiş fabrika makineleri İngiltere'den ithal edildi. Fakat bu yeni makinelerin ince keten ipliğini eğirip dokuyamamasından dolayı keten manifaktürü esas olarak bir ev endüstrisi olarak sürdü ve Belfastlı tüccarların yeni pamuklu bez fabrikalarında kullanmak üzere kömürle beraber ithal ettikleri pamukla kısmen yer değiştirdi. 1811 ile beraber bu yeni fabrikalardan artık Belfast'ta 33 tane vardı ve Napolyon savaşlarının arttırdığı asker üniformalarının kumaş ihtiyacı nedeniyle endüstri hızla büyüdü. Makineleri çalıştırmak ve kumaşı işlemek için su gerekiyordu ve fabrikalar Falls yolunun arkasında aşağıya doğru akan küçük ırmakların kıyılarına dizildi. İlk pamuklu bez fabrikası İrlanda'da Robert Joy, Thomas McCabe ve Kaptan J. McCracken tarafından kuruldu. McCracken'lar kendi alanlarında tanınmaktaydılar Ancak ilginç nokta, McCabe'in 1786 yılında Belfastlı tüccarların esir ticareti teşebbüslerini durdurmasında aldığı roldür. Waddell Cunningham tarafından Belfast Deniz Aşırı Esir Ticaret Şirketi'nin kuruluş sözleşmesine imza atması istenince, McCabe verdiği cevapla eski Belfast borsasında izleyenleri yerinden sıçratmıştı. "Tanrım, bu dokümanı imzalayanın elini soldursun ve adını ebediyete kadar şerefsiz olarak ilan etsin." Düzenlenen plan başarıya ulaşmadı. Napolyon savaşlarından sonra İngiltere ve İrlanda'daki pamuk endüstrisi hızla çöktü. Fakat 1825 yılında ıslak eğirme metodu ketenin eğrilmesi problemini çözdü. Keten endüstrisi hak ettiği önemi kazandı ve ketenin ülkede yetişmesi ve pamuğa kıyasla daha az rekabetle karşılaşmasıyla Belfastlı fabrika sahipleri bu ticareti geliştirmek fırsatını yakalamış oldular. 1838 yılında geride sadece 3 ya da 4 pamuklu bez fabrikası kalmıştı ve keten fabrikaları da 15'e yükselmişti. 1850 ile beraber artık 33 bin kişiyi istihdam eden 36 fabrika vardı. Keten endüstrisinin genişlemesiyle beraber Falls bölgesinin nüfusu artış gösterdi. Yeni yerleşimcilerin büyük bölümü iş olanakları nedeniyle buraya çekilmişti ve bunlar kırsal bölgelerdeki topraklarında güçlükle süren yaşam mücadelesinde zorlanan büyük ailelerdi. 1830'larda fabrikalar keten örücülüğüne döndürüldüğünde bu durumun ev endüstrisini büyük oranda öldürmesiyle çok sayıdaki el tezgahı dokumacıları iş için fabrika kapılarında kuyruk oldular ve en sonunda 1845-1849 yılları arasındaki patates kırımı sırasında açlıktan takatleri kesilmiş birçok aile Belfast şehrine taşındı. Yoksullar bu gelişmelerden en ters biçimde etkilendiler. Bu sınıfın en büyük kesimini oluşturan Katolikler, imalathaneler için ucuz ve niteliksiz iş gücünü karşıladılar ve akın akın Falls bölgesine geldiler. Markets ve Carrick Hill, New Lodge, daha dikkate değer olmak üzere Belfast'ın diğer bölgelerine daha küçük sayılar halinde gittiler. 19. yüzyılın başlarında bu bölgelerde az ama iyi örgütlenmiş bir Katolik nüfus bulunmaktaydı. 1825'e kadar Falls bölgesinde birkaç tane ev vardı. Daha sonraları Worthy'nin taşıma firmasının durduğu yerin yakınındaki içki imalathanesinin dışında yolun bu tarafından Clowney Köprüsü'ne kadar Charter'ın fabrikasının karşısındaki Lor ve Crema dükkanı ile bugün Beehive Bar olan yere bakan küçük evi saymazsak başka bir bina yoktu. Grosvenor yolu ve Albert Caddesi bozuk kır yollarıydılar ve Gordon'ın, daha sonra Greve'in oldu, fabrikasının çevresi Bektaşi üzümü bahçesiydi. Albert ve Leeson caddelerinin arası Margaret Connolly'nin tarlasıydı ve bir grup beyaz evcik Northumberland Caddesi ile karşı karşıya durmaktaydı. Bölgenin orasına burasına nokta nokta dağılmış birkaç tane ev ve çevresinde bol bol böğürtlenler büyüyen, daha sonraları McDonald Caddesi haline gelecek olan keten tarlaları vardı. Sonraları Albert Caddesi olan yerin köşesindeki küçük evler Bogan sıra evleri olarak bilinirdi ve yolun daha aşağı kısmında Half Bob ve Waxy'in tarlaları bulunmaktaydı. 1850 yılında o zamanın Donegal Markisi ardında büyük bir borç bırakarak öldü. Marki, Loney ve Falls bölgesinin çevresindeki arazinin büyük bir kısmının sahibiydi ve malları almak isteyen herkese para karşılığında devredildi. Bazıları endüstriyel gelişme amacıyla satın alındı Fakat birçok fabrika sahibi buralarda işçileri için evler inşa etmeye başladılar. 1861 ile beraber eski Pound Lonnie'in caddeleri 1970'lerde yıkıldı, inşa edildi. Mill Caddesi Divis Caddesi olarak isim değiştirdi ve Culling Tree yolu Milford Caddesi ve Pound Caddesi arasında yeni caddeler belirdi. Bunların içinde İngiliz Caddesi, Bow Caddesi, İskoç Caddesi, Irwin Caddesi, Quadrant Caddesi ve Albert Caddesi bulunmaktaydı. Carmel Gallagher, Bütün Lonnie adlı eserinde o dönemde tarla sınırlarının yönlerinin ve onların üzerine kondurulan caddelerin benzerliğini göstermektedir. Lonnie ve Falls bölgeleri bildiğimiz kadarıyla Tuatna Bifal'ın yeşil tarlalarından ve çayırlarından ortaya çıkmaya başladılar. Fabrikalar Falls yolunun sağ tarafına dizildiler ve yolun kendisi de ham ve işlenmiş maddeleri fabrikalara getirip götüren ana bir trafik hattı olarak gelişti. Bu bölgenin yerleşimcileri için sağlanan evler, çalışan insanların genel koşullarına uygun olarak son derece perişan haldeydiler. Evler alabildiğince küçüktü. Avluların çıkışları ya da arkalarında binaları birbirine bağlayacak geçitleri yoktu ve tuvalet diye bir şey bulunmuyordu. Bütün lağım ve süpürüntüler sokak kapılarının önünden geçiyordu. 1852 yılında 10 bin evden 7 bini su ihtiyaçlarını halk çeşmelerinden, tulumbalardan ya da su arabalarından karşılıyordu. Aşırı kalabalık küçük evler, sağlığa zararlı pis su kullanımı Belfast'ta 1898 yılına kadar İrlanda ve İngiltere'de tifodan en yüksek ölüm oranlarını kazandırdı. Aynı zamanda binlerce insanın yaşamlarını tehdit eden, tekrar tekrar ortaya çıkan kolera ve tifüs salgınları da kendini göstermekteydi. 1865 yılında bütün caddelerin iskan işlerinin tamamlanmasından önce düzgünce kaplanması ve altyapı işlerinin bitirilmesine dair bir nizamname kabul edildi. Fakat bu temel gerekliliğin bile tamamlanması uzun zaman aldı. Konutların yapısal nitelikleri ve biçimlerini belirleyen yönetmelikler 1898 yılında yürürlüğe girdiğinde eski Falls bölgesindeki evlerin büyük çoğunluğu çoktan inşa edilmişti. Hepsi iç tuvaletten, sıcak su ve banyodan yoksundu. 1894 yılında açılan Falls hamamları bu ihtiyaçları karşılıyordu. Belfastlı viski imalatçısı Dunville ailesinin kız kardeşlerinin anısına Belfastlıların hizmetine sundukları Dunville Parkı'nın açılmasıyla çekilen cefalara bir de kırılan onur eklenmiş oldu. Park tuvalet ve yıkama odaları ile yapılmıştı. Böylece çalışan sınıf temizlik sanatını öğrenebilecekti. Bu koşullar yakın zamanlarda ıslah çalışmalarının konut otoritelerince değil, bizzat evlerde kalanlar tarafından yapılmasına kadar değişmeden kaldı. Gerçekte evlerin elektrikle aydınlatılması 1950'lere kadar bölgenin birçok kısımlarına girmedi. Bitişik komşumuz bayanın evine elektrik bağlatması çok canlı bir şekilde aklımda duruyor ve diğer evlerin aydınlanmak için lüks ve parafin lambalarını kullandığını hatırlayabilmekteyim. Birçok kullanım eksikliklerine rağmen bu yeni evler, içlerinde yaşayanlar tarafından geçmişte barınmış oldukları evlere göre bir gelişme olarak kabul edildiler. Bu sakinler aynı zamanda kentin varoşları olarak tarif edilebilecek bir yerdeydiler ve kırlarla, temiz havayla çevrelenmiş olmanın geçici avantajına sahiptiler. Bu faktörlerin olumsuz koşulları ağırlaştırdığını söylemek zor. Fakat kısa sürede arka caddelerdeki küçük evler, kuzenler dahil bütün aile tek bir odada uyuyacak kadar aşırı kalabalıklaştı ve yasal akrabalar da fabrikaların yanlarında kendilerine barınacak yer aradılar.
Katolik nüfustaki bu çarpıcı artış, 3 Belfastlı Katolik'ten sadece birinin pazar ayinlerine katılmasından korku duyan kilise otoritelerince bir parça yeni bir ilgi kaynağı oldu. Böylesine geniş bir devamsızlığın açık bir nedeni, Chapel Lane'deki St. Mary Kilisesi'nin bu dönemde Falls bölgesinde yaşayan miktarda cemaati kaldıramamasıdır. Eski St. Mary Kilisesi bugünkünün ancak yarısı büyüklüğündeydi ve sadece 150 kişiye oturacak yer sağlıyordu. Bugünkü kilise 1868 yılında eskisini genişletmek amacıyla inşa edilmişse de inşaat yapılacak arsa sıkıntısı onun ölçülerini kısıtlamıştır ve şurası açıktı ki bu muazzam cemaatle ilgilenebilmek için daha büyük bir yere ihtiyaç bulunmaktaydı. St. Mary'nin ilk cemaatinden bir bölümü, özellikle de Omiyat'tan gelen ve St. Mary'nin yakınında İrlandaca konuşan küçük bir koloni oluşturan Fadiler, Paddies veya balık satıcıları dualarını İrlandaca söylüyorlardı. Dipnot, Omiyat, Carlingford Körfezi'nde, Louth Kontluğunda bu yüzyılın başlarına kadar hala İrlandaca konuşmakta olan bir köy. Büyük bir kilise için yer ayarlama problemi Barney Hughes'ın takdis ekmekleriyle tanınan Hughes fırını sahibi Bernard Hughes tarafından çözüldü. Bernard 1858 yılında Milfordlu John Alexander'dan Milford Caddesi boyunca 214 feet, Dysart ve Derby caddeleri boyunca 138'er feet ve Batı Alexander Caddesi boyunca 197 feet genişliğinde büyük bir toprak parçası elde etti. Bu arsa yerel piskoposa Bernard Hughes tarafından önemsiz bir kira karşılığında bağışlandı ve kısa zamanda Pound Lonnie ve Falls yoluna hizmet edecek yeni bir Katolik kilisesi için inşaat faaliyetine girişildi. Bu yeni kilise St. Peter Pro Katedrali 14 Ekim 1866 yılında 1885 yılına kadar inşa edilmeyen bugünkü kuleleri hariç hizmete açıldı. Açılış ve ithaf Belfast Morning News'ca Roma Katolik Kilisesi ile bu zamana kadar Belfast'ta gerçekleşen en muhteşem buluşma olarak tarif edildi. Törene kabul tamamen teşvik edici fiyatlarla sadece biletle gerçekleşmekteydi ve Cookstown'dan, Moneymore'dan, Magherafelt'ten, Castle Dawson'dan, Tunbridge'den ve Randallstown'dan özel turlar düzenlenmişti. Kardinal dahil 12 piskopos, cömertçe toplantıya katılım gösteren birçok protestan gibi cemaatin içindeydi. Toplam 2260 pound toplandı ve Belfast'ta gotik stilde inşa edilmiş ilk kilise St. Peter, Pound Lonnie ve Falls bölgesi halkının tinsel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmete başladı. Kendi paylarına cemaatin büyük bir kısmı 9 birinci cumalarda fabrikalarda işlerine başlamadan önce kutsal sohbetten faydalanabilmek için erken kalkan dindar ve vicdan sahibi Katoliklerdi ve diğer Belfast kiliselerine de katılım gösteriyorlardı. Piskopos Henry 1896'da şöyle belirtmekteydi. Bulunanların saat 6'da işe başlamasını sağlayabilmek için sohbetlerimize sabah saat 4.30'da başlamaya mecbur kalıyoruz. St. Peter aynı zamanda Aziz Kalpler Tam Oruç Öncü Birliği içinde ilham sağlıyordu. Bu birlik 1889 yılında misafir rahip F.R. Cullen'in kilise cemaatinden yaşamları boyunca alkolden uzak durmaları için yemin etmelerini istemeye karar vermesiyle doğdu. Bundan önceki toplantıda özellikle içkiden kaçınma vaazından sonra bütün cemaatten söz vermeleri için düşünmeleri istenmişti. Belli ki böylesine rastgele bir taahhüt çok fazla başarılı olmadı. Fakat F.R. Cullen'i şaşırtan yaşam boyu yemin için gönüllüler istediğinde 300'ü aşkın kadın ve erkeğin kabulleri için alenen talepte bulunmalarıydı. Buna rağmen bu iş, bölgenin dört bir yanına dağılmış, caddelerin köşelerindeki birahanelerin keyfini sürdüğü kârlı ticaretin lafını etmeksizin sürmektedir. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 48.